Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. Kendini yaşama cesaretinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Nil. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim. Ama bu podcast'ı hazırlama sürecinde zihnim geçmiş ve şimdi arasında mekik dokuduğundan zihinsel ve duygusal olarak biraz yoğun bir dönemden geçiyorum. Hatırladıklarıma ek olarak o dönemde yazdığım günlükleri okumak, albümleri karıştırmak bir hatıra yağmuruyla yaşamama sebep oluyor şu ara. Hikayenin devamına geçmeden önce size biraz bu süreçten, biraz da bu podcast'i yapma motivasyonumdan bahsetmek istiyorum bugün. İlk bölümde tanıştık. Size çocukluğumun ilk yıllarından, beni etkileyen olaylardan bahsettim. Bu bölümde lise yıllarından devam ederek ilerleyecektik. Ama aklıma etkisi bugünlere taşınan aldığım kararları, korkularımı, cesaretimi, hayatı algılayışımı etkileyen ve şekillendiren dersler aldığım, kimisini sonradan anlamlandırdığım o kadar fazla anı ve detay geldi ki lise yıllarına geçmeden önce bir bölüme daha dolu dolu yetecek konu birikmiş oldu. Hiçbirini atlamak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki hem dinleyenler arasında detaylarda kendini bulma ihtimali olanlar var. Hem de benim artık bende zamanını doldurmuş, hesabı kapanmış tüm yaşanmışlıklarımın ipini bırakıp geçmişin eşiğinden geleceğe atlamam için her şeyi mümkün olduğu kadar eksiksiz anlatmam gerekiyor. O yüzden parçalayıp, bölüp, heyecanlı bir serüven sunma çabasına girmeden zaman çizelgesine ve hikayenin otantikliğine sadık kalarak ilerleyeceğim. Ki zaten serüvenin kendisi yeterince trajedi, heyecan ve enteresanlık içeriyor. Bu podcast'i neden yaptığım konusuna gelecek olursak bunun birçok sebebi var. Birincisi, ilk bölümde de bahsettiğim gibi hikayelerin ilham verdiğini düşünüyor olmam. Bazen üzerine yıllarca kafa yorduğumuz bir şeyin aydınlanmasını bir başkasının hikayesinde, bir roman karakterinin söylediği bir sözde yaşıyoruz. Anlam veremediğimiz duyguların, çıkmazların sebeplerini görüp bağlantılarını kuruyoruz. Her ne kadar hepimizin hikayesi biricik olsa da İstanbul'da şehrin göbeğinde yaşayan bir babanın çocuğuna "Senin de kafan hiç çalışmıyor, 2 ile 2'yi toplamayı öğrenemedin daha." demesiyle Alaska'da Eskimo köyünde yaşayan bir babanın birlikte ava giderlerken çocuğuna "Sen de çok sakarsın, bugün dikkat et de düşüp her şeyi berbat etme." demesinin çocukta yarattığı duygu aynı. Yalnızca insan olmak bizi ortak duygularda, travmalarda, çözümlerde buluşturuyor ve ben birbirimizin hikayesinde kendimizi bulmanın, yaşadığımızın bir yerlerde daha yaşandığının ve üstesinden gelindiğini bilmenin hayata tutunmak, devam etmek için güç verdiğine inanıyorum. Şu an aklıma Atsız Alkolikler toplantıları geldi mesela. Bu toplantıların grup halinde yapılmasının nedeni alkolikliğe giden yol, sonrasında yaşananlar, bırakma motivasyonu ve bıraktıktan sonraki hayat gibi bütün konuların benzer yollardan geçmiş insanlar arasında konuşulması, anlaşılmak, bırakabilenlerin bırakma aşamasında olanlara umut olması gibi bir yığın iyileştirici etkisinin olması muhtemelen. Benim de hayatta en içinden çıkamadığım, zorlandığım durumlarda kalkıp devam etmeme yardım eden başkalarının hikayeleri, ilham aldığım bakış açıları oldu hep. Sıkıntısı bol bir hayatta terapiye gitme fırsatını 30'lara yaklaşmışken bulmuş bir insan olarak öncesini büyük ölçüde edebiyatla, kitaplarla, o an deneyimlediğim her neyse onunla ilgili bir ekşi sözlük başlığının altında yazılanları okumakla, karşıma çıkan hikayeleri içinden bana bir şey çıkar mı diye can kulağıyla dinlemekle anlamlandırmaya çalışıp devam ettim yola. Her bakış açısını kabul etmekten bahsetmiyorum tabii ki burada. Anlamlandırmama, devam etmeme yarayacak ne varsa onları ekleyip imkansızlık ve umutsuzluk mesajıyla dolu olanlara Allah Allah neden acaba diye bir bakıp onun da motivasyonunu anlamaya çalışmaktan ama çok da kulak asmamaktan bahsediyorum. Terapi dahil diğerlerinin hikayelerinden ilham alma gibi insanı düşünmeye, anlamlandırmaya sevk eden şeyler herkesin her zaman açık olduğu şeyler değil. Bunun da farkındayım. Yüzleşmekten kaçmak, hazır hissetmemek, güç bulamamak, düzenini bozmaktan korkmak gibi şeyler geliyor buna sebep olarak aklıma tek seferde. Ben olanı biteni deşip çözümler aramaya çalışan taraftayım. Ama bu demek değil ki ben de kendime kaçışlar yaratmadım. Hepsi olağan, hepsi insan için. İkincisi ise bazı yüzleşmeleri yaşamadan, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermeden yaşamanın hayat kalitesini düşürdüğünü, hatta fiziksel ve mental sıkıntılara zemin oluşturduğunu, potansiyelimizle aramıza girdiğini, elimizde olan şu kısacık biricik hayatı, sorunların ne olduğunu anlamlandıramadığımız hallerimizin üstünü örtmek, yara bandıyla kapatmak yerine aksiyon alıp, yaraları sarıp, hesapları kapatarak yaşamanın önemini hatırlatmak istiyorum. Üçüncüsü ise kendi ebeveynlerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz dahil herkesin kendince sorunları ve travmaları var. Birçoğu ben yaşadıklarımı çocuklarıma yaşatmayacağım diyerek kendi yaralarıyla hiç ilgilenmeden kendini dünyaya gelen yeni çocukla temize çekeceğini düşündü muhtemelen. Bu podcast'in ilk bölümünü dinleyen biri orada çocukluğumun kolay geçmediğini öğrendikten sonra bana hiç çocuk yapıp onu sarıp sarmalamayı düşünmedin mi diye sordu mesela. Kendi yaralarımı görüp sarmadan, çocukluğumu oradan bugüne taşıdıklarımı çözümlemeden, yara alarak, haksızlığa uğrayarak sürdürdüğüm ilişkileri yeni baştan düzenlemeden dünyaya bir çocuk getirmeyi hayal bile etmedim açıkçası. Geçenlerde karşıma ebeveynlikle alakalı çıkan bir videoda konuşmacı en kısa özetiyle şöyle bir şey söylüyor. Her çocuk dünyaya size o olmasa asla elinize geçmeyecek ruhani bir anlaşmayla bir fırsat sunmak için gelir. Çocuğun işi size %100 sorumluluk alma ve kendinizi gerçekten büyütme, yetişkin olma kapılarını açmaktır. Bu anlaşmaya uyabilmek için insanın önce kendisi yaşadıkları ve hayatı için sorumluluk alıp kendine bakım verebilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii ki tamamen çözmek, kontrolü ele almak mümkün değil ama dünyaya gelen çocuğa iyi bir rehber olabilecek kadar kendi halledemediklerimizle, travmalarımızla, bocalamalarımızla bize muhtaç olan çocuğu da dünyadan korkutup karanlıkta çaresiz bırakmayacak kadar büyümüş olmak, buna açık olmak gerekiyor. İnsan olma serüveninde yalnızca yara alan değil, yaralayan olarak da varız. Anlattıklarım yalnızca biz kendimizi ve yaşadıklarımızı anlamlandıralım diye değil, aynı zamanda ebeveyn olanlara ve olmayı düşünenlere de bazı şeyleri hatırlatmayı hedefliyor. Dördüncü ve en çok önemsediğim madde, diğerlerine, topluma, kurallara, olumsuzluklara, imkansızlıklara, baskıya rağmen kendini tüm otantikliğiyle, yani orijinalliğiyle, özgünlüğüyle yaşama gayesi ve cesaretinin önemi. Özetle kendini yaşama cesareti. Hayal kurdunuz, bir hedefiniz var. Olmaz canım öyle şey, bu şartlarda bunu nasıl yapacaksın, mümkün değil. Zaten ailen izin vermez diye diye bir kısmını diğerleri, bir kısmını da insanın kendisi daha başlamadan, emek vermeden, yola girmeden sabote ediyor. Halbuki hayal edip, odaklanıp, bir yola girip emek verdikçe o yol insanı alıp hayal bile edemeyeceği yerlere götürüyor. Hikayemi anlatmaktaki en büyük motivasyonum bu. Hayal kurun. Yeter ki bu hayalleri gerçekleştirmek için çözümler arayın. Kendi kararlarınız ve çabanızda ısrarcı olun. olabildiğince kendinizi yaşayın demek için buradayım. Severek takip ettiğim, kitaplarını severek okuduğum klinik psikolog Ferhat Cicak İçoz şöyle bir Kierkegaard alıntısı paylaştı. Anlatmak istediklerimi tamamladığı için ben de burada sizlerle paylaşmak istedim. Cesaret eden bir an için bastığı zemini kaybeder. Cesaret etmeyen ise kendini. Ve eklemiş Ferhat Bey, kendinize sadık kaldığınız için kaygınız tavan yapıyorsa, tüm dünya size karşı cephe almış gibi geliyorsa, Kierkegaard'ın bu sözünü hatırlayın. Son olarak, üniversite hayatına başladığım İstanbul Aydın Üniversitesi'nin radyo televizyon programcılığı bölümünde bitirme projelerimizden biri bir radyo programı yapmaktı. Görsel projelerde olduğum gibi sesimi kullanmam gereken bu proje için de başlarda panik oldum. Anlattıklarımın, paylaştıklarımın değer gördüğünü hissetmeden, üstüne bir de eleştirilerek büyüdüğümden hem fiziksel olarak hem de sesimi kullanarak varlık göstermek çok zor benim için. Ama o programı hazırlarken fark ettim ki elimde insanlardan anında tepki almadan birikimlerimi, müzik zevkimi aktarma fırsatı var ve acaba şu an beni dinliyorlar mı, anlattıklarım sıkıcı mı diye kendimi sorgulamama hiç gerek yok. Medya alanında iki üniversite bitirdim. Hazırlarken en mutlu olduğum proje buydu. Yıllarca ara ara açıp dinledim. Bir radyoda programım olsa nasıl olurdu diye hayal ettim. Ve internet çağında yaşamanın güzelliği, ortaya çıkan yeni mecralar bugün burada kendi programımı yapmamı, sesimi duyurmamı mümkün kıldı. Herhangi bir şey değil de kendi hikayemi ve iç dünyamı anlatıyor olmak da çok önemli benim için. Başı ve sonu olan tüm bu hikayeleri anlatıp bitirmek bana bir yandan geçmişin iplerini bırakma ve artık onlardan bağımsız olarak yaşama fırsatı verecek. Öte yandan sonrasında farklı konularda anlatacaklarımı, kimin, hangi yollardan geçen kişinin anlattığı da açıkça ortada olacak. Ortak paydalarda buluşmak, anlaşılmadığımı düşünmenin yarattığı derin yalnızlık duygusunu biraz olsun törpüleyecek. Zarar görmekten, anlaşılmamaktan, yanlış anlaşılmaktan korktuğum için kendime sakladığım her şeyi ortaya dökmek, devamını anlatma gücünü yine kendimden almama yardım edecek. Bu yolculukta hikayemi dinleyerek yanımda olan, içinden bana da bir şey çıkar mı diye merak eden sizlere de dinlediğiniz için buradan teşekkür etmek isterim. Evet, upuzun bir giriş oldu ama ilk bölümlerde bu açıklamaları yapmam lazım, olacak o kadar. Bu bölümde geçen bölümde bahsetmediğim anılarla yine hayatımın liseye gidene kadar olan kısmından bahsedeceğim. Ev, aile, okul, öğretmenler, akranlar, yeni yeni oluşan arkadaşlıklar, dışımda ve içimde olanlar, beni etkileyen, yaralayan ya da tutunduğum şeyleri, hayvanlarla ilişkimin başlangıcını ilk bölüme nazaran böyle biraz parça parça anlatacağım. İlk bölümde atladığım bir detaydan bahsetmek istiyorum öncelikle. Annemle babam İzmir'den İstanbul'a dönerlerken yanlarında birkaç yıldır ailelerinin üyesi olan köpekleri Miço'da varmış. Miço benim de hayatımın ilk yıllarında bizimle beraber olsa da onunla ilgili hatırladığım sadece iki anı var. İlki sanırım anneannemler bize kalmaya geldiğinden onlarla salonda sobanın yanındaki yer yatağında yatarken Miço'nun gelip ayaklarımızı yaladığı. İkincisi ise evin koridorunda babamın "Kızım sen de Miço gitsin mi istiyorsun?" diye sorması ve evde Miço kaynaklı yaşanan gerginliklerin biteceğini umarak "Evet ben de gitsin istiyorum" dediğim. Beyazlı, grili, kocaman bir köpek olan, söylediklerine göre beni de çok seven Miço, 80 metrekare evde hem köpek hem çocuk zor oluyor. O da mutsuz gibi sebeplerle bahçeli bir eve verildi. Bendeki anısı bunlarla sınırlı olsa da hayatıma giren ilk köpek olduğu ve henüz muhtemelen konuşmayı yeni sökmüşken sanki çok demokratik bir ortamda yaşıyormuşuz gibi hayvanın geleceğiyle ilgili oy kullanmış olmam ve ilerleyen bölümlerde bağlanacağı yerler sebebiyle bahsetmek istedim. Miço'dan birkaç yıl sonra da sanırım bir Doberman Pinscher kırması, orta boy siyah bir köpek olan Gypsy'yi getirdi babam eve. Gypsy'nin evde yemedik gözlük, kumanda bırakmadığını, bir de koridora parça parça kakasını yapıp üzerlerini tuvalet kağıdıyla örtecek kadar akıllı olduğunu, kötü davranışlarını fiziksel şiddetle cezalandıran babamı gördüğünde oturduğu yerden gözünü dikip hırladığını hatırlıyorum. Bir de annemle beraber İstanbul'dan vapura binip Çınarcağa gideceğimiz bir gün Annemin söylediğine göre benim bebek arabam, çantalar, ben ve Cipsi kapının önünde beklerken ben Cipsi'yi alıp aşağı inmişim. Sonraki sahnede Cipsi komşunun tavuklarının peşinde, tavukların sahibi ve annem onların arkasında, hepsinin koştuğu bir yakalama sahnesi var gözümün önünde hayal meyal. O gün hep beraber Çınarcağa gittik ama Cipsi kısa bir süre sonra çıktı hayatımızdan. Nereye verdiler bilmiyorum ama bir televizyon programında karşımıza çıktığını hatırlıyorum verdikten sonra. Bu iki köpekle de çok yoğun bir duygusal bağım olmadı hiç. Miço'yu zaten sadece varlığı problem yaratırken hatırlıyorum. Cipsi'nin de kötü köpek damgasıyla bizde çok uzun süre kalmayacağını hissettiğimden ona da o sebeple bağlanmadım muhtemelen. İlk gerçek köpek arkadaşım Canik oldu. Canik başlarda özgürce gezen bir sokak köpeğiydi. Su istasyonunun birkaç bina ilerisinde yaşlı bir kadın beslediği için hep oralarda oluyordu. En büyük mutluluğum gidip Canik'i bulup sevmek, hele dondurmam varsa birlikte yiyelim diye koşa koşa onu aramaktı. Dondurmanın köpek için zararlı olduğunu bilmiyordum tabii ki o yaşta. Ben çok sevdiğim için o da çok sever diye düşünüyordum. Bir süre sonra insanlar onu sokakta istemediği için o yaşlı kadın apartmanın bahçesinde demirden büyükçe bir kafes yaptırıp içine de bir kulübe koydu. Artık gittiğimde hep görebiliyordum Cani'yi ama özgür olmadığı için üzülüyordum. Birimiz çocuk, diğerimiz köpek olduğu için bizim için biçilen şartlara uymak zorundaydık. İkimizin de içinde merak ve yaşama sevinci vardı ama Cani kafeste, ben de dükkanda yaşamak zorundaydım. İşte Cani'yi görmeye gittiğim bugünlerden birinde bisikletle su istasyonuna dönerken düşüp komşulardan birinin beyaz Skoda marka arabasına çarptım. Arabanın rengini, markasını, her şeyini hatırlıyorum. Çünkü babamın yanında elemanıyla beraber su dağıttığı eski Ford arabayı satıp o Skoda'nın daha ucuz bir kopyası gibi olan Lada Samara diye bir araba almıştık. Hayatta kalma güdüsüyle tüm ekonomik durumumuzu, bulunduğumuz anda ne kadar sorun, stres, neşe olduğunu, neler olursa dengelerin bozulacağını, annemle babamın modunu izliyordum sürekli. Araba ya da herhangi bir şey bozulduğunda, arabanın aküsü bittiğinde, bir olumsuzluk yaşandığında, gece dişim ağrıdığı için hastaneye gitmemiz gerektiğinde babamın ilk tepkisi sinirlenmek oluyordu. Onu da bu yaşanan olumsuzluğu ekonomik olarak nasıl karşılayacağımız konusu takip ediyordu. Biz sanırım bir bardak kırılmasını bile büyük bir felaket ölçeğinde deneyimliyorduk. En azından bir çocuk olarak bana yansıması öyle oluyordu. Aradan yıllar geçti, yetişkin bir kadın oldum. Büyük felaketleri bile tamam oldu artık, şimdi ne yapacağız diye karşılamayı öğrendim. Ama hiç nedensiz yere kalbim ağzımda yaşamaktan, bedenimi asla gevşetememekten hala tamamen kurtulabilmiş değilim. O arabaya çarptıktan sonra kendime ne olduğuna bile bakmadan umarım kimse görmemiştir diye içimden dualar ede ede dükkana vardım. Ve arabanın sahibi gelirse beni göremesin diye dükkanın orta yerindeki kocaman ağaç masanın altına saklandım. Çocukluğun ilk yıllarında çok konuşup çok soru sorduğumu söylerlerdi. Buna daha sonra sakar olduğum, ondan sonra da oburluğum eklendi. Sakar olduğum için başkasının arabasına çarpmıştım. Arabada hasar varsa karşılayamayacağımızdan, üstüne uğrayacağım hakaretlerden ödüm kopuyordu. Arabanın sahibi dükkana geldi mi, sonrasında ne oldu hiç hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey bir kaza oldu ama annem babam beni korur, atlatırız diyememenin yarattığı çaresizlik ve yalnızlık duygusu ve tüm çocukluğum boyunca çok dikkatli olacağım, hiç hata yapmayacağım diye sürekli içimden tekrar ettiğim. Annemle babamın sosyal hayatları, hobileri, kendileri için yaptıkları özel şeyler, alışverişe, sinemaya gitmeleri, bir iki kişi dışında görüştükleri arkadaşları yoktu. Ben bu neşe ve mutluluktan uzak hayatı ve tüm olumsuzlukları çocuk aklımla maddi imkansızlıklara bağlıyordum. Bütün günü dükkanda geçirip para kazanmak zorunda olmasalardı başka türlü olur sanıyordum. Babam eğitimli, zengin, burjuva diye tanımlanabilecek bir aileden geliyordu. Ama anne babası o çok küçükken ayrılmış, çoğu yatılı okullarda düzgün ilgi alaka görmediği zor bir çocukluk geçirmiş. Annem de İstanbul'un göbeğinde doğmuş, içinde sevgi olan orta halli bir ailede büyümüş. Gençliğinde giyinmeyi çok sever, dönemin en iyi markalarından giyinirmiş. İkisinin de geçmişten, tanıştıkları dönemin öncesinden ve sonrasından içinde arkadaşlarının da olduğu anıları vardı. Hatta sırf anı da değil, o dönem gittikleri gazinolarda, kulüplerde çekilmiş fotoğrafları da vardı evde. Ben sadece babamın müptelası olduğu, annemin bazen uyum sağladığı ama sonu yine şiddet ve hakarete bağlanan rakı sofralarını hatırlıyorum aktivite olarak. Bir de bir süre sonra pazar günleri evde kahvaltı edip sonrasında arabaya binip hiç inmeden Boğaz'da dolandığımızı, arabada içilen sigaradan midemin bulandığını, arabada dökülür diye bir şeyler yiyip içmenin yasak olduğunu, sonunda da bir yerden balık alıp eve döndüğümüzü, babamın pazarları balık pişirdiğini hatırlıyorum. Sadece borçlar, çalkantılar, iş kurmalar, batırmalar, bir sonraki günü göremediğimiz günlerle geçen yılların ardından çalıştığı maaşlı ve düzenli bir işinin olduğu dönemde köfteci açacağım ben deyip pazarları deneysel köfte tariflerine ayırdığı zamanlar değişti balık menüsü. Köfteci konusu açıldığında annem babama kızıyor, babam hayallerini desteklemediğini söyleyerek annemi suçluyordu. Ben de tatsızlık büyümesin diye araya girip acaba açsan nasıl olur baba diye hem nasıl bir planı olduğunu anlamaya çalışıyor hem de kötü bir çocukluk geçirdiği için içten içe sevilmediğini, desteklenmediğini düşünüp üzüldüğümden ona yalnız olmadığını, desteklendiğini hissettirmeye çalışıyordum. Babamın çalışıp eve para getirmesi konusu o kadar fazla kafamıza kakılıyor. Ben sizin için çalışıyorum lafı o kadar çok tekrar ediliyordu ki babamın hayatının bizim yüzümüzden mahvolduğunu, bizim yüzümüzden hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldığının da suçluluğunu hissediyordum ayrıca. Dükkan yılları hep beraber deneyimlediğimiz sefalet yıllarıydı ve kardeşim doğduğu sene annem emekli olup evde oturmaya başladığından babam artık çalışan tek kişi olarak o sefaleti tek başına deneyimliyordu sanki. Ben sizin boğazınızdan haram lokma geçirmem diyordu. Haram paraya el sürmeyeceğinden, dürüst bir adam olduğundan çok çalışıp az kazanıyorum ben. Size bir türlü yettiremiyorum. O yıllardan babamın bana aldığı içi kalem dolu kalem kutuyu, kumandalı arabayı, dükkandaki aterimi, sınıfı geçersen alırım diye söz verip aldığı bisikletimi, birlikte gittiğimiz Çatlak Profesör ve Her Şey Çok Güzel Olacak filmlerini, ara ara annemin arkadaşı ve kızıyla gittiğimiz, bana özel olduğunu hissettiğim, önünde çocuk parkı olan Hacıoğlu'nu, kendimi o plastik parkın içinde bir çocuk gibi değil de orada olmaması gereken koca bir insan gibi hissettiğimi, yine sanırım onlarla gittiğimiz Lady ile Sokak Köpeği filmini, babam zorlandığım İngilizce sınavına beni çalıştırdığı için o sınavdan iyi not aldığımı, Barış Manço'yu kaybettiğimiz akşam Moda'daki evinin önüne gidişimizi, oradaki kalabalığı, mumları ve kapı önündeki anı defterini, su firmasının Bursa'ya düzenlediği fabrika gezisini, bir gece hiç uyumadan gittiğimiz balık halini, orada gördüğümüz kocaman köpek balığını, birlikte gittiğimiz birini hiç hatırlamadığım, diğeri kısmen kabus gibi olan iki tatili, babamın bana Bozcaada'da aldığı, ucunda köpek balığı dişi olan kolyeyi, bir yaz tatilinde beni basketbol kursuna yazdırdıklarını ve annemin beni çocukluk arkadaşının oğluyla beraber Galatasaray'ın ilkokul kuralları için yazdırdığını ve yine aynı arkadaşının oğluyla birlikte Tolga abili Hugo programına konuk olduğumuzu da hatırlıyorum. Galatasaray'ın kurasını kazanamadım. Kazansam ekonomik olarak nasıl karşılardık onu da hiç bilmiyorum. Annemin kendince bir fikri vardı muhtemelen. Hugo'dansa o günün konuğu olan şarkıcı Tayfun, Tolga abi ve Hugo ile fotoğraflarım var. Programın video kaseti vardı bir de. O da kim bilir nerededir bilmiyorum şimdi. Anaokuluna giderken arada etkinlikler düzenleniyordu. Benim ya gitmeme izin çıkmıyordu ya da zaten paramız yok diye ben annemle babama söylemekten çekiniyordum. Okula sanırım bir tiyatro geleceğinden bahsetti yine bir gün öğretmen. Beşli bir fiyatı varmış. Ailelerinize söyleyin yarım paraları getirin. Çok gitmek istiyorum. İzin çıkmaz, ona ayıracak bütçemiz yoktur diye içim içimi yiyor derken babamın cebindeki paralardan beşli bir para aşırıp ertesi gün öğretmene götürdüm. Sonrasında şöyle bir sahne hatırlıyorum. Öğretmen babam ve ortada da benim öğretmene verdiğim para. Rakamları bilmediğinden çocuğun eline geçmesinin problem olacağı kadar büyük bir beşli para götürmüşüm okula. Öğretmen de babamla konuşma ihtiyacı hissetmiş haliyle. Utançtan yerin dibine geçtiğimi hatırlıyorum. Birinci sınıfa başlayıp da yazma ödevlerine puan almaya başladığımızda pek iyi yerine iyi aldığım, öğretmen bu kağıtları götürüp annenize babanıza gösterin dediği için öğretmenin yazısını başka bir kalemle taklit edip iyiyi pek iyiye çevirmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Fark etmişlerdi galiba. etmedilerse bile beni mutlu edecek bir övgü aldığımı hatırlamıyorum. Böyle birkaç küçük sahtekarlık denemesinin sonucunda yalan söylemeyi sonsuza kadar bırakacağımın sözünü verdim kendime küçücükken. Ardındaki motivasyondan daha sonra bahsedeceğim ama anılarını yeri gelmişken anlatmak istedim. Bütün öğrencilik hayatım boyunca yapılan bu ekstra etkinlikler, tiyatrolar, yazar günleriydi en çok dikkatimi çekenler. Öğretmenlerin ağzının içine bakıyordum ne anlatacaklar diye. Ama birçoğu en ilginç konuyu bile süper sıkıcı hale getirmek konusunda eğitim almıştı sanki. Bu etkinliklerin zorunlu ya da ücretsiz olanlarına katılıyordum. Nasılsa izin alamam diye birçoğunu annemle babama söylemiyordum bile. Bir ara bir ankesörlü telefon kartım vardı. Okulun birinci katındaki çay ocağının önündeki ankesörlü telefona gidip masal hattından masal dinledim o kart bitene kadar ara ara. Kimi niye arayacaktım ki? Bir şey olsa gider müdüriyete söylerdim zaten. Kendim için en kaliteli olacak şekilde kullanmış oldum böylece kartı. Muzaffer İzgü diye çocuk kitapları yazan tonton bir adamın imza günü vardı okulda. Çok etkilenmiştim anlattıklarından. Anneme Muzaffer İzgü'nün kitaplarını okumak istediğimi söylemiş, bir iki kitabını almıştım. Kanlı canlı gördüğüm, tanıştığım bir adamın çocuk kalbini anladığını bilmek umut olmuştu bana.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Bir de bir sınıf arkadaşımın ablasının üye olduğu her ay kargo ile evlerine gelen Bütün Dünya dergisi vardı. İçinde kültür, sanat, tarih olan o dergiyi okumak için içim gidiyordu. Utana sıkıla bir iki ay arkadaşımdan dergiyi ödünç aldım ama çok gönüllü değildi dergisini benimle paylaşırken. Anneme ne olur biz de üye olalım dedim. Olduk. Derginin dağıtım zamanı geldiğinde eve gider gitmez ilk onu soruyordum anneme. Tek satırını atlamadan her şeyi büyük bir dikkatle okuyordum. O dergiyi okurken gerçekten dünyamın genişlediğini hissediyordum. Sonra bir gün annem derginin artık gazete bayilerinde de satılacağını, kargonun çok pahalı olduğunu söyledi ve aboneliği iptal ettirdik. Sonrası bir ay alınan, öteki ay alınmayan dönem ve benim vazgeçişim. Yine aynı dönemlerde başka bir sınıf arkadaşım Harry Potter'ın ilk iki kitabını almış. Acayip okumak istiyorum ama ders kitabı ya da öğretmenlerin istediği bir kitap değil, kütüphanelerde falan yok. Tamamen lüks o esnada ve çok pahalı. Düşün, taşın, arkadaşımdan o iki kitabı da ödünç alıp böyle gözümü dinlendirmemekten ve hikayenin heyecanından gözümden yaşlar aka aka hemen okuyup bitiriyorum iki kitabı da. Sonrasında uzunca bir dönem kitapların kalanını da bulmak ya da almak istiyorum ama bir türlü fırsat olmuyor. Büyüdükten sonra tüm seriyi alacak param oldu ama niyeyse ne ilk iki film harici filmleri izlemeyi kaldırdığı için ne de kitapları alıp sil baştan bu sefer tüm seriyi okumayı, hala içimde ukdedir Harry Potter. Bunların yanında arada babaannem kitap alıp getiriyordu. Ona gittiğimde yani okumakla alakalı öyle bir obsesyonum vardı ki okuyacak bir şey bulamazsam o bizim televizyonda olmayan, onun televizyonunda olan teletext diye bir şey vardı. Açıp o teletext'ten ne var ne yok onları okuyup kendime bir şeyler katmaya çalışıyordum. Bir gün babaannem beni de alıp bir arkadaşına misafirliğe götürdü. Gittiğimiz evde kütüphaneli bir oda vardı. Bir kitap seçip saatlerce okudum orada. Büyülendim resmen. Kitapların çeşitleri, bir sürü yazar, bir sürü farklı kitap. Ve o esnada şöyle bir şey hissettiğimi hatırlıyorum. Büyüyünce sadece barınmakla, karnımın tokluğuyla yetinmeyeceğim. Önceliği ruhumu doyuracak, beni değiştirecek olan şeylere vereceğim. Böyle bir ilham verdi oradaki o ev bana. Bunların yanında bir de ödevlerimi yapınca dükkanda olduğumuz dönemde annem yandaki bakkaldan gidip bir tane çikolata almama izin veriyordu. Demek korkulacak kadar şişman değilim. Çikolata yememe izin çıkıyor diye algılıyordum ben de bunu. Yemek yemeyi ne kadar sevdiğim dışarıdan görülebildiği gibi babamın her önüne gelene kahkahalarla gülerek anlattığı bir sürü anıya da konu olmuştu. Çok küçük bir çocukken beni emanet ettikleri akrabanın acaba küçücük çocuk taze fasulye yer mi diye bana şüpheyle taze fasulye yedirdiği, benim ona ekmeği kastederek suyuna da ban talebim anlatmayı en sevdiğiydi. İkincisi Babamın bir arkadaşının bir yaz akşamı kendi çocuklarına ve bana dondurma alması ve benim ona biliyor musun bugün benim bu 7. dondurmam Ali amca deyişim. Üçüncüsü ise bu olaydan sonra utanıp gitmeyi bıraktığım basketbol kursundan beni almaya geldiği bir gün. İdmanın sonlarına doğru kestirmeden koşmaya çalışmam. Diğer çocuklara da kestirmeden koşun deyişimdi. Benimle ilgili pozitif görüp de dile getirmekten, tekrarlamaktan hoşlandığı bir şey hatırlamıyorum. İlk bölümlerde çıkarım yapmadan ilerlemek istiyorum. Ama yine de babamın kendini değerli hissedemediği için kendi uzantısı olarak gördüğü çocuğunun da değersizliğine olan inancının burada altını çizmek isterim. Annem de düz yolda nasıl düşüyorsun diye soruyordu. Sakardım, her yerim yara bere içindeydi. Bisiklete bineceğim zaman dikkat et, düşme derlerdi. Normal rotanın dışında bisiklet sürecek olsam annem hemen şüpheyle peşine düşerdi. Niye oraya gittin, orada ne var, gitme oraya. Annemin başına bir şey geleceği korkusuyla beni korumaya çalıştığını düşünüyordum. Benim için çizdiği sınırların dışına çıkarsam hemen tedirgin oluyordum. Annemin istemediği şeyleri yaptığımda hem kızdığını zaman zaman da küstüğünü hatırlıyorum. Bir tek ona güvenebileceğimi düşündüğümden de onu kızdıracak bir şey yapmaktan çekiniyor ve korkuyordum. Evden bakkala ekmek almaya gönderdikleri bir gün adamın birinin beni köşeye çekip elindeki bozuk paralarla bileğimdeki altın künyeyi değiştirmek istediğini hatırlıyorum. Adamdan kaçmayı başarsam da annemin beni sürekli uyarmakta haklı olduğu ve başıma geleni paylaşırsam ya bana inanmazlarsa, beni suçlu çıkaracak bir şey bulurlarsa ya sahip çıkılmazsam düşünceleriyle baş başa kalmıştım. Bunları böyle net hatırlama sebebim hayatta kalmak için sürekli tetikte olup ders çıkarma, fazla zarar görmeden, sorun çıkartmadan yaşama güdüsü büyük ihtimalle. Dönelim hikayenin kronolojik ilerleyişine ve kardeşim doğduktan sonra annemle dükkana gitmeyi bıraktığımız zamana. Geceleri depremden korktuğumu bahane ederek salonda yatıyordum. Yanlarında olursam annemle babam kavga etmezler belki diye düşünüyordum çünkü. Bazen tatsızlıkların sebebini saklamayı başarıyorlardı ve böyle olunca neyle karşı karşıya olduğumu bilmemek, hiçbir açıklama olmadan korkuyla yaşamak daha zor oluyordu. Bu dönemlerde bir akşam televizyonda Ebru Gündeş'in bir açıklamasına denk geldim. Beyin kanaması geçirmiş, iyileşmişti ve konuşmasında şöyle bir şey söylüyordu. Hep dua ettim, Allah bana yardım etti. Öyle sıkı sarıldım ki bu düşünceye. Zaten her gece dua ediyordum ama bir yetişkin tarafından onaylanmıştı sanki duaların kabul gördüğü. Her gece kendimi her yalnız ve çaresiz hissettiğimde beni koruyup kollayacağına inandığım yüce bir güce sığındım. Ebru Gündeş'in o açıklaması yıllarca elimden tuttu. Bunun yanında pazarları ve çarşambaları banyo yaptığım, her pazartesi ve çarşamba temiz ütülenmiş gömlek giydiğim, okuldan sonra ödevlerimi yaptığım bir düzen oturttum kendime. Kavganın, gürültünün arasında değişmeyen, bunları yapabiliyorsam gerisini hallederiz diyebildiğim rutinlerim vardı. O zamanlar işime yarayan bu rutinlerin benzerlerini fark etmeden ilerleyen yaşlarda da oluşturduğumu, rutine sadık kalamadığımda bütün dengemin bozulduğunu çok çok sonraları fark ettim. Aman salla, akışa bırak diyebilecek pozisyondayken, hah bak görüyor musun şimdi dünya başımıza yıkılacak diye takıntı haline getirdiğim şeyler hala oluyor. Neyse ki bu durumlarda kendimi yakalayıp sakinleştirebiliyorum artık. Sabahları babamla beraber kalkıp okula gidiyordum. Bazen hem dükkana hem okula yakın bir yerdeki esnaf lokantasına giderek çorba içiyor, baba kız beraber zaman geçiriyorduk. Lokantaya taze ekmek geliyordu sabahları ve ben o taze ekmeği bayılarak ama bir yandan da şişman olduğum için utanarak yiyordum. Babam geceleri eve alkollü gelen, annem kapının mandal kilidini kapattığı için uyur taklidi yaparken gelişini zaten beklerken duyduğum, uyur taklidi yapsam da başıma gelip konuşan, kavga aralarına girdiğim için döven adam değildi sanki o çorbayı içerken. Her şeyi temize çekiyorduk orada ki ömrü boyunca çocukları konusunda önemsediğini belli ettiği tek şey yemek konusuydu sanırım. Masadaki iyi şeyleri biz yiyelim isterdi, şundan yemedin şundan da ye derdi. Sonra babam beni okula bırakıyordu. Kendini değersiz hisseden tek yetişkin babam değildi. Okulda öğretmenler vardı. Bir soruya cevap vereyim diye ayağa kaldıran fen bilgisi öğretmeni hırkamın kollarıyla ellerimi kapatmaya çalıştığım için çolak mısın diye soruyor. Eve gidip anneme anne çolak ne demek diye soruyordum. Annem önce neden diye sorup sonra açıklıyordu. Benim dedeme çolak mevlüt derler ya Kurtuluş Savaşı'nda kolunu kaybettiği için. Fen bilgisi öğretmeni küçücük bir çocuk olan bana kolun mu yok diye soruyordu yani. Sonra esas işi figüranlık olan, sık sık okula gelmediği için derslerin boş geçtiği, okula yüzü gözü mor gelip oğullarından dayak yediğini söyleyen, adını söylesen birçok kişinin tanıyacağı, rahmetli olan ilkokul öğretmeninin ağzımı kapatmadan esnediğim için ayı gibi esneme demesi var. Adım Nil. Kütlem de büyük olduğu için akran zorbalığı tahtaya Nil, Bil, Zil, Kil, Fil, ha ha ha yazarak kendini gösterirken sabahları sınıfa girdiğinde rahatlayalım diye hadi elma toplayalım çocuklar en yüksekteki elmaya uzanın diyerek güne rahatlayarak başlayalım isteyen ve sırf bu sebeple sempati duyduğum öğretmenin bana ayı yakıştırması var. Onu takip eden folklor hocasının sınıf öğretmeni olarak gelmesi ve sürekli Kafkas yöresi ve gurbette yorgun düştün ve ceylan eşliğinde folklore yetenekli öğrencileri çalıştırması, sesi yanık bir arkadaşımızı tahtaya çıkartıp türkü söyletmesi var. Headache yani İngilizce baş ağrısını düzgün telaffuz edemediğim için bana sırada ayağa kalkmış vaziyette 50 kere headache dedirtmiş. Ama o dönem meşhur olan ve çok sevdiğim Blue Elton John düeti Sorry Seems to Be the Hardest Word'ün ne anlama geldiğini sorduğumda kemküm ederek çeviremeyen İngilizce öğretmeni var. Bir de anaokulunda yerli malı haftasında herkese bir meyve sebze seçip ondan şapka yapıp taktıran öğretmen var. Kilosuyla derdi olan, diğerlerine göre daha şişman olan bir çocuk olan bana karpuz meyvesini uygun görmüştü kendisi. Bütün gün utançtan yerin dibine girerek kafamda karpuz şapkasıyla dolaşmış. Bunların yanında sürekli kitap okumanın faydalarını görüyordum. Benim olduğum sınıfta dakikada en çok kelime okuma birinciliğini hiçbir zaman başkasına bırakmıyordum. Güzel okuyor olmam ve paragraf sorularına mantıklı cevap verebiliyor olmam Türkçe öğretmeninin dikkatini çekmişti. İyi olduğum bir konu vardı ve destek görüyordum. Sınıf arkadaşlarımın gözünün önünde bir yetişkin tarafından takdir ediliyordum. Bunun sürekli zedelenen özdeğer algıma, başarabileceğime olan inancıma ne kadar katkısı olduğunu anlatamam. Özellikle problemli ailelerde büyüyen çocukların olumsuzluklarını pekiştirmek ya da onlara değer gördükleri bir alternatif yaratmak, özgüvenlerini iyice kırmak ya da oluşmasına yardım etmek gibi bir güç var öğretmenlerin elinde. Ben anlatılan her şeyi can kulağıyla dinleyip ufkumu açacak, işime yarayacak her şeyi öğrenmeye hevesliydim ama parlayacak cesaretim yoktu. O alan açıldığında yapabildiğimi bana ilk gösteren o Türkçe öğretmeni oldu. Okuldan eve çoğu zaman yürüyerek, hava kötüyse minibüsle dönüyordum. Babam bir süre sonra Susi istasyonunu devredip kendine bir emlakçı dükkanı açmıştı. Sana yardım edebilir miyim diye sorduğumda okuldan çıktıktan sonra yol üstündeki sahibinden satılık kiralık olan evlerin telefon numaralarını yazabilirsin demişti. Bunu kendime görev edinip minibüs parasıyla bakkaldan yiyecek bir şey alıp numaraları yaza yaza eve yürüyordum her gün. Derken bir gün bir apartmanın bahçesinde bağlı olan dev gibi bir Saint Bernard köpekle karşılaştım. Her gün yürüyüp bakkaldan ne aldıysam onunla paylaşıp biraz sevip öyle gidiyordum eve. Eve gittikten sonra ödevlerimi yapıyor. Akşamüstü annem karanlık salonda koltuğa uzanmış vaziyette yatarken MTV, Dream TV gibi kanallardaki video klipleri izliyordum babam gelene kadar. Şeker Portakalı, Çocuk Kalbi gibi kitaplar, diğer dünya klasikleri bana bir sürü duyguyu, yaşantıyı anlamlandırma fırsatı vermişti. Yalnız olmadığımı, birçok şeyin evrensel olduğunu kavramıştım. Ama müzik ve video klipler, işte onlar henüz 9-10 yaşındayken kutup yıldızım oldu benim. Televizyona yapışıp tekrar çıksın diye beklediğim ilk kliplerden biri Demir Demirkan'ın Resim şarkısıydı. Bir hayat içinde bir sürü hayat yaşanabileceğini, eski hayatların terk edilebileceğini söylüyor. İçinde arkadaşlar, eğlenceliler olan bir hayattan bahsediyordu. Tekrar tekrar dinleyebilmek için aldığım ilk kaset oldu Demir Demirkan'ın Dünya Benim albümü. Rock şarkılarına, o şarkılarda anlatılanlara, Beyoğlu'nda, barlarda geçen kliplere, bohem hayatın kapılarını aralayan her şeye bayılıyordum. Sözlerini yarım yamalak anlasam da Pink Family Portrait klibinde duygularıma tercüman oluyor. Çatışmanın ortasında büyüyen çocukların üzülmesinin normal olduğunu gösteriyordu. Eminem, Cleaning Out My Closet şarkısı ve klibinde kendisiyle ve annesiyle yüzleşiyordu. O kadar etkilenmiştim ki onun da kasetini alıp oturup bütün sözleri sözlükten baka baka kendim çevirmek istedim. Orijinali pahalı olduğu için Perşembe pazarından galiba 1 ya da 1,5 liraya korsan versiyonunu alıp koşa koşa eve gittiğimi hatırlıyorum. İçinden kitapçık çıkmamıştı korsan olduğu için ama o şarkıyı çevirmeyi de duygularıma tercüman olduğunu düşündüğüm şarkıların dili olan İngilizceyi öğrenmeyi de hepsini koymuştum aklıma. Yıllar sonra hayatıma bilgisayar girdikten sonra başladım şarkıları çevirip bir yandan da bağıra çağıra eşlik etmeye. İngilizceyi kimden öğrendin deseler yanıtım ilk önce Eminem'den öğrendim olur. O dönem klibi dönen aklımdan çıkmayan şarkılardan biri de Yaşar'ın Acıtmıyor Sevdan şarkısı ve klibi. İç sıkıntımın soundtrack'i gibi bir şey oldu o dönem. Niyeyse en çok o şarkıda koltuğun koluna kafasını dayayıp televizyona kilitlenen 11 yaşındaki halime dönüyorum. Asla bir yetişkin olarak dinleyemiyorum o şarkıyı. Neyse, babamın gelme saatine doğru arabanın sesini duymak için kulak kesiliyordum. Çoğu zaman vaktinde geliyor, yemeğini yiyor, çay demleyip oturuyorlardı. Okul çıkışı topladığım numaraları verdim bir iki kere hevesle ona ama çok da işe yaramayacağını, ilgilenmediğini görünce numara toplamaktan vazgeçtim. Babam da emlakçıyı kapattı zaten kısa bir süre sonra. Benim işe yarama, onay alma, kafası okşanma hayalim bir kere daha sonuçsuz kaldı. Geceleri alkollü gelip kavga çıkarttığı, uyur gibi yapsam da dayanamayıp kalkıp araya girdiğim zamanlarda "Siz beni sevmiyorsunuz" diyordu. Annemi, beni ve kardeşimi kastederek. Evet, sağı solu belli olmadığı için korkuyordum ondan ama sevmemenin bir alternatif olabilmesini bile almıyordu aklım. Ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler ediyor, ertesi gün pişman oluyordu. Alkollü geldiği bazı geceler artık aklına ne geliyorsa uyur taklidi yapan bana ve kardeşime "Ben sizi çok seviyorum" diyordu. Hayatta kalmak için ebeveynine muhtaç olan çocuk hangisine inanır? Bizi sevdiğine inanıyorduk tabii ki. Kendimi ve hayatı nasıl bir ortamda algılayıp keşfetmeye çalıştığımı yeteri kadar detaylı anlattım artık herhalde. Gerçeklikten kaçıp kendime zevkler edinme, gelecekte olacağım kişiyi, yaşayacağım hayatı hayal etmeme aracı olan ilk şey kitaplar, ikincisi müzik ve klipler, üçüncüsü de o dönem çok meşhur olan Blue Jean, Hey Girl, Go Girl gibi dergiler olmuştu. Kardeşimle paylaştığımız odanın tüm duvarlarını posterlerle kaplamıştım. Banyosu mutfağı eskilikten dökülen, kombi düzgün çalışmadığı için her banyoya girmenin eziyet olduğu evle, annemle, babamla, çaresizlikle, tatsız sözlerle, hakaretlerle arama, odamla ve oluşan zevklerimle mesafe koyuyordum. Bir şey alınsın diye ısrar eden bir çocuk değildim ama bazı detaylarla diğer çocuklara da mesaj verebileceğimi keşfetmiştim. Anneme uzun süre cep telefonu için yalvardım. Bir önceki bölümde bahsetmiştim. Yıllar önce gazete kuponlarıyla alınan bir telefon vardı. Onu çok küçükken alındığı için hiç kullanmamıştım bile neredeyse. Bunun haricinde bir de Harley Davidson çizme istemiştim. Onu çok bekletmeden almıştı annem. Ekonomik problemler o çizmenin arkasına saklanıyor. Arkadaşlarıma "Bakın beni de ailem önemsiyor" mesajı veriyordum sanki. Çaresiz ve depresif olmayı kabul etmek, öyle hissetmek istemiyordum. Karşı komşunun evinden tadilat esnasında çıkartılıp da bizim banyoya takılan eski dolabı harçlıklarımla 1 milyoncudan yapışkanlı kaplar alıp kaplıyor. Mutfakta birbirine eş olmayan kavanozları aldığım set kavanozlarla değiştiriyor. Bana kendimi değersiz hissettiren, anneme de öyle hissettirdiğini düşündüğüm her şey değişsin istiyordum. Dükkandan sonraki dönemde evin sokağındaki çocuklarla arkadaşlık kurmuştum. Tatillerde anneannemin yanına Çınarcağa gide gele orada arkadaşlar edinmiştim. Babam, annem Çınarcağa gitmek istediğinde küsüp kavga çıkarttığı için genelde tek başıma gidiyor, anneannemle kalıyordum. Daha az stresli geçen o zamanlar iyi geliyordu bana. Yeri gelmişken ekleyeyim, baba tarafımda da anne tarafımda da çok çok az akrabamız var. Anneanne, dede, babaanne, teyze ve teyze kızlarım. Bir de annemin kuzenleri dışında akraba yok gibi bir şey. Dedem derken vefat ettiğinden babam hariç geri kalan herkes kadın. Erkek figürü babamla başlayıp onunla bitiyor yani. Neyse, gelelim bir önceki bölümü bıraktığımız noktaya. 2003 senesinde babam annemi aldatmış, alkol kullanmama sözüyle eve geri dönmüş. Ben lise sınavlarına hazırlanacak motivasyonu bulamadığımdan bahsetmiştim. O konuyla ilgili bir hayalim olduğunu hatırlıyorum ama kaynağı bir türlü gelmemişti aklıma. Eski günlükleri karıştırınca görüp hatırladım ki o zaman Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen Lise Defteri diye bir dizi var. Ve ben içten içe o liseye ya da benzer bir okula gitmek istiyorum. İyi puan yapamayacağımı bilsem de aklım ya Kabataş Lisesi'nde ya da babaannem Kadıköy'lü olduğundan gidip geldikçe gördüğüm Kadıköy taraflarında bir liseye gitmek istiyorum. İlkokuldan, çocukluğumun geçtiği sokaklardan, çaresizliğime şahit olmuş sınıf arkadaşlarından, çoğunu sevmediğim öğretmenlerden uzaklaşacak olmanın verdiği yenilenme duygusu, üstüne son yıllarda oluşan zevklerim ve dünya görüşümle kendimi annemle babamın bir uzantısı gibi hissetmediğim bir döneme giriyorum. Ve tada kiloların çoğunu atıyorum üstümden. Ortaokul bitip sınava girip de çıktıktan sonraki günlerden birinde alt komşum olan çocukluk arkadaşımla beraber sokakta bir apartmanın giriş katında oturan birinin bahçede bağlı baktığı köpeği gezdirelim diyoruz. Kadın kendi gezdiremediği için arada bizim gezdirmemize izin veriyor. Köpeği alıp civardaki bir parka gidiyoruz. Parkta iki çocukla karşılaşıyoruz. Bir tanesini görmemek mümkün değil. Herkes dönüp dönüp bakıyor. Turuncuya boyanmış saçları, piercingleri, Converse benzeri ayakkabıları var. Ben böyle insanların varlığını daha önce sadece dergilerde görmüşüm ve inanılmaz etkileniyorum. Arkadaşım bunu fark edip dönüp diyor ki, ben onu tanıyorum, şurada oturuyor ve adını söylüyor. Heyecandan elim ayağım titriyor. Aşırı merak ediyorum o görüntünün arkasındaki düşünce ne, nasıl müzikler dinler, nelerden hoşlanır. Gel diyorum arkadaşıma, şu banka oturalım. Bakalım onlar da oturacaklar mı? Oturuyorlar. Turuncu saçlı çocuk bir defter çıkartıp bir şeyler çizmeye başlıyor. Bir süre sonra kalkıp onlar önde biz arkada yürümeye başlıyoruz. Ve turuncu saçlı çocuğun arkadaşı yanımıza gelip arkadaşıma bir kağıt uzatıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir yüzünde kara kalem ben varım. Diğer yüzünde bir telefon numarası. Arkadaşım arkadaşından mesaj bekliyor diyor çocuk. Yine günlüklere baktığımdan biliyorum. Annem bana Mart 2003'te ilk telefonu almış. Telefonum var yani. Eve gidip yatağın üstünde ne yazsam diye düşünüyorum. Arkadaşlarımla beraber sigara içmeyi denediğim bir dönem. Üstüne asla onay almayacak turuncu saçlı bir flört ihtimali var. Bir yandan gerginim, öte yandan inanılmaz heyecanlıyım. İlk mesajı gönderiyorum. Gelen yanıtta diyor ki, benim telefonum yok. Bu üvey babamın telefonu. Şu saatlerde evde olduğunda kullanabiliyorum. Bu saatlerde mesajlaşabiliriz. Üvey baba, boşanmış aileler de ayrı bir korku konusu. Çünkü babamın hemen tüm sorunlarını kendi dahil herkes oraya bağlıyor. Boşananlar için vah vah ne kötü, çocuklar perişan olacak şimdi deniyor. Flört etmeye başlar da yakalanırsak başıma gelecekleri az çok tahmin ediyorum. Hem saçları turuncu, hem piercingleri var, hem annesi babası ayrı, hem de muhtemelen benden birkaç yaş büyük. Ama tabii ki merak ve heyecan ağır basıyor. Görüşmeye başlıyoruz. Ben 14 yaşındayım, o 17. Ben ortaokulu yeni bitirmişim, o liseyi. Yalan söylememe kararımı, küçük olduğum için benimle görüşmek istemez mi acaba diye düşünüp esnetiyorum ve diyorum ki ben de 17 yaşındayım. O kadar komplike yalanlar söylemeyi beceremem. Boğar beni. Birkaç görüşmeden sonra gerçeği söylüyorum. Annem evden çıkıp ne yaptığım konusuna takmış vaziyette. Telefonla arıyor, eve gel diyor. Gündüz bir iki saat bile zor görüşüyoruz derken annem bir gün peşime düşüyor. Yakalanıyoruz. Başka bir gün babam görüyor beni yanımda turuncu saçlı bir çocukla yürürken. Olay ortaya çıkınca annem beni Çınarca anneannemin yanına gönderiyor. Uyuşturucu bağımlısı olmasından korkuyor annem. Bilmiyor ki yeni yeni sigara içmeye başlamış olmama bile engel olmaya çalışıyor aslında. Hem müzikten anlıyor, çizim yapıyor, ailesi de hiç de kötü değil. Eğitimli, işleri güçleri olan insanlar. Çınarca'ya vardıktan sonra oradaki iki kız arkadaşıma anlatıyorum durumu. Benim onu görmem lazım diyorum. Hayatımda ilk defa benim de ilginç bulduğum biri benimle ilgileniyor. Annem telefonumu elimden aldığından içinde telefonlar olan bir Türk Telekom şubesinden telefon ediyorum her gün. İkimizde de para yok. Kızlarla konuşup bir gece için pansiyon parası denkleştirmeye karar veriyoruz. Bir de dönüş için deniz otobüsü bileti lazım. Onu da geldikten sonra hallederiz diyoruz. Sen geliş paranı bulursan gerisi burada hallolacak Diyorum ve ertesi gün geliyor Çınarca. Çınarcık küçük yer. Anneannemi, dolayısıyla torunu olan beni de tanıyor herkes. Daha iskeleden çıkar çıkmaz teyze kızlarımın halasının oğlu görüp yanıma geliyor. Turuncu saçlıyı kastedip "Abicim her şey yolunda mı?" diye soruyor. Gün içinde anneanneme telefonlar yağıyor. İlk gün bir şey söylemiyor anneanne. Ertesi gün dönüş biletini denkleştiremiyoruz ve gece onu da alıp anneannemin bahçesinde saklamaya karar veriyoruz. İki kız arkadaşım, bir de biz karanlık köy yolundan eve doğru yürürken anneannem bizi yarı yolda karşılıyor. Turuncu saçlıyı en hafif tabiriyle bağır çağır kovalıyor. "Seni bir daha burada görmeyeceğim," diyor. Kızlarla ben eve gidiyoruz. Turuncu saçlı karanlıkta kayboluyor. Anneannem olayı çözdüğü için mutlu. Kızlarla ben şok halinde kalıyoruz öyle. Para yok. Sabah gitmek istese nasıl gidecek diye düşünüyorum. Annemin kulağına gidince kesin ev hapsi gelecek diyorum. Onu çok takmıyorum. Eskisi kadar önemsemiyorum otoritesini. Ne kadar muhtaç olsam da hala. Hayallerim var. Liseye gideceğim. Biliyorum hallolacak her şey. Ertesi gün yanımdaki kız arkadaşlarımdan birinden turuncu saçlının haberi geliyor. Babasının köy içinde fırını var arkadaşımın. Turuncu saçlıyı şaşkın vaziyette görünce "Gel bize yardım et bu gece," diyorlar. "Sabah biletini alırız, gideriz." O sayfa böylece kapanıyor. Olaylardan sonra beni görmek istemeyeceğini düşünüyorum. Ve zaten çok korkuyorum görüşürsek başımıza geleceklerden. Annem, babam ve kardeşim hep beraber Çınarcık'a geliyorlar bu olaylardan sonra. Annem düşündüğüm gibi evden çıkmamı yasaklıyor. Yazın geri kalanında kurallar gevşiyor. Ben yine kendime platonik olarak hoşlanacak, aşık olacak birilerini buluyorum. Yaşıtlarımızla her gün birlikte denize gittiğimiz bir arkadaş grubu oluşuyor. Hep birlikte sigara içmeyi deniyoruz. Niyeyse böyle bir şeyimiz var. Herkes sigara içmeye çalışıyor. Bunların arkasından da liseye giriş sınavının puanları açıklanıyor. Küçük yıldaki eve yakın E5 üzeri okullardan birine gidebileceğimden bahsediliyor. Aldığım puan çok düşük ve ben asla bu okullardan birine gitmek istemiyorum. Okula giderken, okuldayken gözüme çirkin gelen şeyler olmasın istiyorum. İlgi alanları benimkine benzer insanlar olsun, eğitim çok kötü olmasın istiyorum. Bir şekilde böyle bir okula girmek mümkün ama para lazım. Yani parayla, bağışla mümkün ancak. Evde ortalık karmakarışıkken annem beni sınavlara hazırlanayım diye Maltepe'de ruhumu sıkan o dershaneye keşke göndermeseydi. Onun parasıyla belki bir okula yazılırdım diye düşünüyorum. Annemler bu düşünceler ve işte liseyle alakalı konular konuşulurken İstanbul'a dönüyorlar. Belki de ilk defa bir konuda bu kadar ısrarcı olduğumdan annem de çareler üretmeye çalışıyor. İstanbul'a dönerlerken vapurda bir kadın anneme sesleniyor. Annem kadını başta çıkaramıyor, sonra tanıyor. Ardından öyle biri çıkıyor ki benim okul işim Bostancı'dan Kadıköy'e istediği okulu seçsin cümlesiyle çözülüyor. Burada çok güzel bir söz var geçenlerde duyduğum. Çünkü güneş her zaman bize ulaşmanın bir yolunu bulur. Burada da öyle oluyor. Ben de Bostancı'daki, ben girdikten bir sene sonra Anadolu Lisesi olan Hayrullah Kefoğlu'nu seçiyorum. Lokasyonu harika. İstediğim zamanlarda yürüyerek gidip gelebilirim. Yol param cebime kalır. Küçük yıldan daha geriye okulun ve dükkanın olduğu Adatepe'yi görmem gerekmez. Eğitimi iyi ki zaten Anadolu Lisesi olmaya hazırlanıyor. Okso'dan okulda giymek için çok güzel siyah bir ceket ve pantolon alıyorum. Altına Converse ayakkabılar giyeceğim. Bir de kararım var. Her pazartesi okula gitmeden önce kuaförde saçıma düz fön çektireceğim. Cuma günü dahil öyle kullanıp cumaları yıkayacağım. Sıfırdan başlayacağım. İyi görüneceğim, iyi hissedeceğim. Ve okula başlayacağım o güzel Eylül günü geliyor. Giyinip fön çektirip gözüme hafif bir kalem çekip okula hazırlanıyorum. Minibüse biniyorum. Bir iki dakika gittikten sonra yol kenarında turuncu saçlının bizim minibüse el ettiğini görüyorum. Haykırıyorum şoföre, "Durma, durma." Evet. İkinci bölümün de sonuna böylece gelmiş olduk. Biraz bölük pörçük oldu anılar. Anlatmasam eksik kalacağını düşündüğüm her şeyi anlatmak istediğimden arada olacak böyle. Umarım keyif alarak dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde bu sefer gerçekten lise döneminde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.